Ayrım 8.
Anadolu'nun İstanbul hükümetinden ayrılması. Anadolu'daki kumandanların Mustafa Kemal Paşa ile birleşmesi üzerine bütün ordu hükümetin elinden çıkmış bulunuyordu. Harbiye nezareti böylece felçli hale gelince Anadolu'da vaziyete hakim olmak için hükümetin elinde yalnız dahiliye nezaretinin teşkilatı kalıyordu. Dipnot, o zamanki idari taksimat Cumhuriyet Türkiye'sinin idari teşkilatından çok farklıydı. İmparatorluk esprisiyle vilayet hudutları çok geniş tutulmuştu. Kaza, ilçe teşkilatı ile vilayet arasında liva veya sancak adı verilen ayrı bir teşkilat vardı. Bu teşkilatın başında bulunan idareciye mutasarrıf denildiği için teşkilat mutasarrıflık diye de anılırdı. Liva, sancak veya mutasarrıflıklar ya da vilayet ya da doğrudan doğruya dahiliye nezaretine bağlı bulunurdu. Dahiliye nezaretine bağlı olanlara müstakil liva veya müstakil sancak veya müstakil mutasarrıflık denilirdi. Bazı vilayet ve sancaklar diğerleri gibi merkez şehrin ismini değil bir takım tarihi ismi taşırlardı. Hüdavendigâr vilayeti, Saruhan sancağı karesi mutasarraflığı gibi. Yine bazı vilayet ve sancaklara kendisine bağlı bir şehrin ismi verilmişti. Mesela Aydın, İzmir'e bağlı bir mutasarrıflık olduğu halde vilayetin ismi Aydın vilayetiydi. Halbuki Ferit Paşa kabinesi gafil davranmış, Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişliği vazifesinin yalnız askeri olmayıp, aynı zamanda mülki olduğunu vilayetlere bir genelgeyle duyurmuştu. Mustafa Kemal Paşa ilk ağızda hem kendi mıntıkası dahilindeki hem de civar mıntıkalardaki vilayetlerle rahatça muhabere etmek ve talimat vermek imkanını bulmuştu. Hükümetin aklı başına gelip de bu konu Mustafa Kemal Paşa'nın elinden alıncaya kadar bütün mülki makamlar milli hareketten haberdar edilmiş oldu. Artık idari adamlarına vaziyetlerini tayin etmek düşüyordu. Ya hükümete bağlı kalmak veya milli harekete katılmak. Memleketin her tarafına dağılmış olarak hükümet adına görev gören idareciler, Osmanlı toplumunun az sayıdaki aydınlarının başında geliyorlardı. Bunların davranışı büyük bir değer ifade edecekti. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da askeri bir idare kurmak niyetinde değildi. Gerçi daha çok orduya dayanıyordu, fakat liderliğinin yüklendiği hareketi halka mal etmek, meşru göstermek istiyordu. Bunun için sivil idarenin desteğine ihtiyacı vardı. İdari adamları memuriyetlerinden çok aydın zümreye mensup bulunmanın kuvvetini taşıyorlardı. Bu sebeple askeri ve sivil idare hiçbir zaman birbirine karıştırılmamış, en önemli vilayetlere bile askeri vali getirilmemiştir. İstanbul hükümetine bağlı idari adamlarının bulundukları yerlerde Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı büyük güçlüklerle karşılaşmış ve çok ağır gelmiştir. Bu arada Konya valisi Cemal Bey, Ankara valisi Muhittin Paşa, Elaziz valisi Ali Galip Bey, Eskişehir mutasarrıfı Hilmi Bey, Trabzon valisi Galip Bey, Kuvayi Milliye düşmanlığının en tipik örneklerini vermişlerdir. Dahiliye nezaretinin kadrosu elbette hep böyle adamlarla doldurulmamıştı. Sivas valisi Reşit Paşa gibi hükümet anlayışını vicdanın sesine feda eden, Deniz mutasarrıfı Faik Bey gibi ilk anda cesaret döne atılan, Çorum mutasarrıfı Samih Fethi Bey gibi uyarılınca doğru yola gelen idareciler de vardı. Sabık İzmit mutasarrıfı İbrahim Süreyya Bey, sabık Van valisi Haydar Bey, sabık Bitlis valisi Masar Müfit Bey, sabık Beyrut valisi Bekir Sami Bey, Amasya'dan, Erzurum'dan itibaren Mustafa Kemal Paşa'ya katılmışlar ve mücadelenin ön safında sonuna kadar beraber çalışmışlardır. Elaziz valisi Ali Galip Bey'in Sivas'a karşı hazırladığı baskın hareketi vesilesiyle İstanbul hükümetinin valilerine karşı sert tedbirler alınmaya başlanmıştır. Önce Ali Galip, sonra diğer valiler ve mutasarrıflar, ordunun müdahalesiyle görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kısmen halkın seçtiği, kısmen de heyeti temsiliyenin uygun gördüğü kimseler getirilmiştir. Ankara BM Meclisi hükümeti kurulduktan sonra Anadolu'nun sivil idaresi İstanbul hükümetinin elinden tamamen alınmış ve idareciler Ankara'dan tayin edilmeye başlanmıştır. Dipnot: 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok vilayetleri elinden çıkmış, yalnız Anadolu ve Trakya kalmıştı. Anadolu 13 vilayet ve 15 müstakil mutasarrıflığa ayrılmıştı. Trakya ise bir vilayetten ve bir mutasarrıflıktan ibaretti. Vilayetler ve bunlara bağlı mutasarrıflıklar şunlardır: Aydın vilayeti, vilayet merkezi İzmir, Aydın, Saruhan, Manisa, Denizli. Hüdavendigâr vilayeti, vilayet merkezi Bursa, Ertuğrul, Bilecik, Adana vilayeti, Mersin, Cebeli Bereket, Osmaniye, Kozan, Konya vilayeti, Burdur, Hamidabad, Isparta, Ankara vilayeti, Kırşehir, Çorum, Yozgat, Sivas vilayeti Amasya, Karahisari, Şarki, Tokat, Kastamonu vilayeti Sinop, Kengari, Çankırı, Trabzon vilayeti Lazistan, Rize, Gümüşhane, Erzurum vilayeti Erzincan, Beyazıt, Doğu Beyazıt, Van vilayeti Hakkari, Bitlis vilayeti Muş, Siirt, Genç, Diyarbakır vilayeti Ergani, Mardin, Siverek, Mamur-i Tülaziz veya Harput vilayeti Elazığ, Dersim, Malatya, Edirne vilayeti Kırk Kilise, Kırklareli, Tekfur Dağı, Tekirdağ, Gelibolu, İstanbul vilayeti, Beyoğlu, Üsküdar. Müstakil mutasarrıflıklar, Niğde, İçel, Mersin, Canik, Samsun, Karahisar'ı sahip, Afyon Karahisar, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Menteşe, Muğla, Biga, mutasarrıflık merkezi Çanakkale'dir, Çatalca, Karesi, Balıkesir, İzmit, Bolu, Kayseri, Urfa. Kazalar, ilçeler bugün olduğu gibi mevcuttu. Fakat vilayetlere değil livalara yani mutasarrıflıklara bağlı bulunuyordu. 1877-78 Rus Harbi'nde kaybedilen Kars ve havalisi Brest-Litovsk Antlaşması ile tekrar Türkiye'ye geçmişti. Elviye-i Selase yani 3 liva denilen Batum, Kars ve Ardahan'dan 11 Eylül 1918 tarihli bir kanunda Batum vilayeti teşkil olunmuştu. Vilayet Kars ve Batum livalarından ibaretti. Fakat Mondros Mütarekesi'nin 11. maddesi gereğince Türk ordusu kan dökerek kurtardığı bu memleket parçasını boşaltmaya mecbur tutulmuş ve Kars livası Ermenilerin eline geçmiş bulunuyordu. Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elaziz ve Sivas vilayetleri Ermeni meselesi dolayısıyla vesikalarda 6 Ermeni vilayeti olarak zikredilir. Mondros Mütarekesi'nin İngiltere tarafından hazırlanan metninde de böyle yazılmıştı. Türk heyetinin ısrarıyla bu madde kat'i şeklini alırken vilayet-i sitte yani 6 vilayet olarak kaydedilmiştir. Madde 24. C. Halk. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Harbi'ne girerken 22 milyon nüfusa ve 1 milyon 700 bin kilometre kare toprağa sahip bulunuyordu. Harp ile beraber toprağın 1 milyon kilometre karesi ve bu toprakta oturan 10 milyondan fazla insan imparatorluk hesabına kaybedilmişti. Geriye mütecanis olmayan topluluktan ayrılmaya hazır unsurlardan ve Türk çoğunluğundan müteşekkil en çok 12 milyonluk bir halk yığını kalıyordu. Etnik yapı. Osmanlı Devleti'nin 14 Mart 1914'te tanzim ettiği istatistiklere göre Doğu Trakya nüfusu 631.094, Anadolu nüfusu ise 11 milyondu. Barış Konferansı'na hazırlık olmak üzere İstanbul Hükümeti'nin dört büyük devletin mümessillerine 1919 Şubat'ında verdiği muhtırada Anadolu vilayetlerinin nüfusu şöyle gösterilmiştir. 9.291.346, %85 İslam, 1.014.612, %9 Rum, 542.572, %5 Ermeni, 93.364, %8 Musevi, Ecnebi, Muhtelif. 1917'de basılıp liselerde ders kitabı olarak okutulan Osmanlı Coğrafyayı Tabiye ve İktisadiyesi adlı kitapta dipnot yazarı Faik Sabri sayfa 79 Doğu Anadolu halkının etnik yapısı şöyle anlatılmaktadır. Müslümanlar burada ekseriyeti teşkil eder. Nüfusun 5'te 4'ü Müslümandır. Bundan başka Bitlis ve Van vilayetlerinde Yezidler 10 bin ile birkaç bin kadar Musevi vardır. Müslümanların mühim bir kısmını Kürtler vücuda getirir. Şehirde Türkler oldukça ziyadedir. Mamur-i Tülaziz, Elazığ vilayetinde 30 bin kadar kızılbaşlar vardır. Çerkez muhacirleri oldukça ehemmiyetli miktardadır. Hristiyanlar Ermenilerden, Süryanilerden ve bir miktar Rumlardan ibarettir. Kürdistan'da yaşayan Süryaniler 150 bin kadardır. Yine 1914 istatistiklerinde Trakya nüfusu şöyle tespit olunmuştur. 360.417 Türk, 224.680 Rum, 19.888 Ermeni, 26.109 muhtelif. Dersaadet vilayeti diye anılan İstanbul ise Çatalca sancağı dahil halkın %59.7'si 580.432 Türk, %25'i 242.559 Rum'du. Hükümetin resmi ifadesiyle az çok tarafsız sayılacak yabancı kaynakların verdiği sayılar arasında büyük bir fark yoktur. Mesela Cihan Harbi'nde Türk Harbi adlı eserin yazarı Larcher, harbin başında Doğu Trakya ve Anadolu'da 8 milyon Türk bulunduğunu belirtmektedir. Kaynağı ne olursa olsun, bütün sayılardaki aldanma oranını ve harp kayıplarını hesaba katarak, milli mücadele başında Doğu Trakya ve Anadolu Türkleri 8-9 milyon olarak kabul edilebilir. Görülüyor ki büyük bir ölüm kalım mücadelesine girişecek olan Türkler, kendi evlerinde yalnız değillerdi. Trakya'da, İstanbul'da, Batı Anadolu'da ve Karadeniz sahillerinde 1 milyondan fazla Rum ahali ve Kızılırmak'tan başlayarak doğuya doğru bütün Anadolu'da yarım milyon Ermeni ahali yaşamaktaydı. Gerçi Anadolu 1000 yıldan beri Türktü. Fakat Türk olmayan unsurlar, Türk'ün geniş toleransı sayesinde bu 1000 seneyi Anadolu'da rahatça yaşadılar. Nihayet Türkler bunca asır sonra vatan ve istiklal kaygısına düşünce dış tehlikeler kadar onlardan da sakınmak ve korunmak zorunda kaldılar. İttihat ve Terakki İdaresi'nin bütün dünyada mübalağalı bir şekilde akisler yapan bazı tedbirlerine rağmen yalnız Türkiye Rumları İstiklal Harbi'nde Türk ordusunun batı cephesinde harbe soktuğu ölçüde asker çıkarabilecek bir nüfusa sahip bulunuyordu. Bunlar Trakya'da, Batı Anadolu'da ve Karadeniz Havzası'nda köyleriyle, şehir ve kasabalarda mahalleleriyle kabarık ve tehlikeli bir topluluk teşkil ediyorlardı. Batı Anadolu'nun ancak birkaç ilçesinde Rum ahali yoktu. İzmir, Aydın, Manisa, Akhisar, Menemen, Kırkağaç, Seferihisar ve Bandırma gibi birçok yerlerde nüfus yüzdesinin önemli bir kısmı Rumlardaydı. Kuşadası'nda 11 bin Türk'e karşılık 9 bin Rum, Söke'de 21 bin Türk'e karşılık 16 bin Rum vardı. Urla, Ayvalık ve Erdek'te Rumlar Türklerden çok daha fazlaydılar. Bu üç ilçenin 23 bin Türk nüfusuna karşılık Rum nüfusu 60 bin kişiden fazlaydı. Milli mücadelede yalnız Ayvalık'ın bir köyünün 400 mevcutlu bir Rum çetesi çıkardığı düşünülürse meselenin ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Ermenilere gelince, bunlar da Anadolu'nun doğu ve güney bölgelerinde Türk halkın güvenliğini tehdit edebilecek durumdaydılar. Birinci Dünya Harbi'nden önce Nüfus Müdüriyeti Umumiyesi'nin meydana getirdiği bir istatistik, Anadolu'nun büyük bir parçasında yaşayan Ermeni azınlığı hakkında bir fikir vermek üzere aşağıya alınmıştır. Ahalisi tamamen Ermeni olan kasaba ve köyler: Erzurum vilayeti 72, Adana 10, Bitlis 249, Elaziz 21, Van 115, Sivas 73, Diyarbakır 77, Maraş Sancağı 32, İçel yok, toplam 649. Ahalisi tamamen Rum olan köyler: Erzurum vilayeti 3, Adana 8, Bitlis yok, Elaziz yok, Van yok, Sivas 232, Diyarbakır 1, Maraş Sancağı yok, İçel 4, toplam 248. Ahalisi karışık olan köyler: Erzurum vilayeti 241, Adana 83, Bitlis 259, Elaziz 115, Van 408, Sivas 153, Diyarbakır 268, Maraş Sancağı 23, İçel 5, toplam 1555. Bu cetvele dahil 9 vilayet ve sancağın bulunduğu bölgede Ermeni ve Rum köyleriyle halkı karışık olan köy ve kasabaların sayısı 2452'yi bulmaktadır. Ayrıca Trabzon vilayetinde de harbin başında 70 bine yakın Ermeni yaşamaktaydı. Harp içinde yapılan tehcir ve sonra Türk ordusunun doğuda Azerbaycan'a doğru ilerlemesi sebebiyle Türkiye'deki Ermeni nüfusu çok azalmıştı. Fakat harbin yenilgiyle bitmesi üzerine bir kısım Ermeni muhacirleri eski yerlerine dönmeye başladıkları gibi bilhassa güneyde bir kısmı da bunun için hazırlanmaktaydılar. Anadolu'da ve Trakya'da Rum ve Ermeni azınlıklarının her tarafta bu derece yaygın bir vaziyette ve düşman tavrıyla bulunmaları Türk Kurtuluş Hareketi'nin en önemli meselelerinden birisini teşkil etmiştir. Sosyal yapı. Milli mücadelenin insan gerçeği üzerinde aydınlığa varabilmek, toplumun sosyal yapısını gözden geçirmeye bağlıdır. Önce üzerinde durulacak husus şudur: o günün insanı biten bir çağ ile başlayan bir çağ arasında köprü olmuştur. Yani hem eski hem yeni çağın insanıdır. Yeni çağa yönelmiş insanlarla eskiye sarılmış olanların meydana getirdiği toplum, dinamik ve statik kuvvetlerin çatışmasının gürültüsünü yansıtmaktadır. Dipnot: 40 yıl sonra bugün biz de bir çağ atlama çabası içindeyiz. Bu garip benzerlikten dolayı getirdiği askeri ve siyasi zafere rağmen, milli mücadelenin maalesef tamamlanmış ve hedefine ulaşmış bir devrim hareketi olarak kabulü güçtür. Toplumun sosyal yapısı sebebiyle milli mücadelenin çözmeye çalıştığı meseleler önemli ölçüde yine mevcut. Bu mücadelenin devrimci, ilerici kadrosunun ayağına takılan, yolunu kesen engeller aynen ortada duruyor. İki çağ arasında bunalan ve yenilenme çabası gösteren toplumdaki insanın dikkati çeken en büyük özelliği, düşünüşünde ve davranışındaki çelişme ve çatışma halidir. Çelişme ve çatışma insanlar arasında olduğu gibi insan kendi kendisiyle de bu halde olur. Bu özelliği taşıyan milli mücadelenin insanı gerçekten zor yerdeydi. Milli mücadelenin bu büyük hareketin içinde aktif veya pasif olarak hareketten yana veya karşısında yer alan insanların davranışındaki dış görünüş gerçekleri doğru olarak aksettirmemektedir. Bu dış görünüşün gerisinde yatan, insanları etkileyen gerçek unsurlar sosyal yapının özelliğinde gizlenmektedir. Milli mücadele devrinde Türk toplumu dört sosyal gruba ayrılır. Dipnot, bugün de olduğu gibi. 1. Ağalar ve eşraf, 2. Şeyhler, din adamları, 3. Aydınlar, 4. Halk, büyük çoğunluğu köylü olmak üzere şehirlerde ve kasabalarda esnaf, zanaatkar. Milli mücadelede bu sosyal gruplar kendi özelliklerine has genel bir davranış göstermemişlerdir. Her grupta mücadeleye katılanlar, karşı duranlar ve nötr kalanlar vardır. Bir sınıf şuuruna varamamış olan ağalar ve eşraf, toplumun nüfuslu bir kanadını teşkil eder. Gerek köydeki ağa, gerekse şehir ve kasabadaki eşraf, nüfusunu daha çok toprağa dayanan varlıktan, yani zenginlikten almaktadır. Bunlar genel olarak birbirini çekemeyen, karşılıklı rekabet halinde bulunan bir özellik gösterirler. Bu sebeple bir kasaba eşrafının toptan bir tarafı tutması düşünülemez. Eğer eşraftan biri Kuvayi Milliyeci ise, diğeri İstanbul hükümeti tarafındadır. Bazısı malını, mülkünü muhafaza edebilmek için düşmanla hoş geçinme yolunu tutmuş, bir kısmı da yine aynı maksatla dövüşenler safında yer almıştır. Her yerde müdafaa-i hukuk teşekküllerinin heyet-i milliye ve heyet-i merkeziyelerin başında, idarecileri arasında aydınlarla beraber eşrafın bir kısmını görmekteyiz.
Ayrım sonu.